Ayrım 6. Mutfak Çıkmazı. Tahsin Yücel. Sayfa 78. 6. Ertesi gün korkunç bir baş ağrısıyla uyandı. Hep bu yemekler yüzünden diye söylendi kendine gelince. Bu işi nereden sardım başıma? Bu iş beni öldürecek. Bir korku sertleşti içinde. Birdenbire yerinden fırladı. Buralardan kaçıp gitmek, bir daha bu eve dönmemek, bu mutfağın kapısından bir daha hiç girmemek isterdi. Ama çabuk vazgeçti. Nereye gidebilirdi ki? Umutsuzca yatağına attı kendini. Bunun sonu korkunç diye inledi. Öldürecek bu yaşam beni. Korku bütün bütün kabardı, iyice sertleşti. Uzun zaman yumuşamadı, ezdi durdu yüreğini. Sonra İlyas yavaş yavaş acıkmaya başladı. Açlık saatten saate şiddetlendi, dayanılmaz oldu. Hiç düşünmeden yemek kitaplarına uzattı elini. Korkusu tuzla buz oldu. Bir gün önce adını duyduğu yemek geldi aklına, gülümsedi. "Onu da yaparım bir gün," dedi kendi kendine. "Görürüm onun da hesabını." Yeni kitaptan bir yemek seçti. Evden çıktı, bakkala, manava, kasaba gitti. Aceleyle geri döndü. Yemeğini hazırlarken tatlı tatlı başı döndü. Korkusu çoktan silinmişti. Pişmanlığı da yok oldu. Utanç kaldı kala kala. Ona da çabucak bir çare buldu. "Bir daha uğramam öyle yerlere. O insanların hiçbiriyle görüşmem, olur biter işte," dedi kendi kendine. Ama 4-5 gün geçmeden Murat kapısını çaldı. Üstelik o konuya geçti hemen. "Sen kazandın," dedi soluya soluya. "Kazandın, becerdin işini ama neler pahasına. Başka bir yol yokmuş gibi. Berbat ettin canım geceyi. Sizden sonra herkes gitti. Baykuş gibi yalnız kaldım evin içinde. Böylesine bencil bilmezdim seni. Neyse, hiç değilse senin işin oldu." Divitoğlu hiçbir şey anlamadı. "Ne işi o?" diye sordu. "Hiç değilse bunu yapma. Anlamazlıktan gelme bir de," dedi Murat. "Kızı hizaya getirdin. Kazandın işte. O kazandı daha doğrusu." Divitoğlu ilgisizce gülümsedi. "Ha, şimdi anladım," dedi. "Emel'i söylüyorsun. Ama düşündüğün yanlış. İkimiz de bir şey kazanmadık. Kapıya kadar geldi benimle. Sonra evine gitti." Murat büsbütün köpürdü. "Evine çağırmadın mı?" diye sordu. "Hayır, çağırmadım." "Çağırdın da gelmedi mi yoksa?" "Yok, ben çağırmadım." "Neden çağırmadın?" "Ne bileyim, çağırmadım işte." Murat yumruklarını sıktı. "İşte buna ineklik derler," dedi dişlerinin arasından. "Sen her şeyi toptan berbat etmişsin. Ben de neler düşünmüştüm. Demek hiçbiri kurnazlık değildi yaptıklarının. Bile bile saçmaladın demek. Hiç değilse ötekini ayarlasaydın, bal gibi kesikti sana." "Yapma Murat, yapma," dedi Divitoğlu. Artık utanmıyordu. "Tuhaf tuhaf konuşma." Murat yerinden sıçradı. "Ben mi?" diye sordu. "Ben miyim tuhaf konuşan? Benim sözlerim tuhaf da seninkiler tuhaf değil, öyle mi?" "Evet öyle, ne sandın ya?" dedi Divitoğlu. Saatine bakıp ayağa kalktı. "Bir dakika," dedi sonra. Mutfağa gitti. Ateşin üstündeki tencerenin kapağını kaldırdı. Tam düşündüğü gibiydi tencerenin içi. Gelirken tüm benliğinde duyduğu, gözlerinin önüne getirdiği gibiydi. Yemeğin suyu tükenmek üzereydi. Biraz sıcak su ekleyip odasına döndü. Gene bozdu Murat'ın saçlarını. "Yemeğe kalırsın değil mi?" diye sordu. Murat bir küfür savurdu. "Allah seni kahretsin," dedi sonra. "Gene mi yemek? Sen yemekten başka bir şey düşünmez misin? Ne oldu bilmem ki böyle sana." Divitoğlu yanıt vermedi, sorusunu yineledi. "Kalırsın değil mi?" dedi. "Bu sabah biraz geç kalktım, fazla bir şey hazırlayamadım. Yalnız elbistan kebabı var ama seveceksin, yarım saat sonra hazır." Murat bir küfür aradı, buldu ama söylemekten vazgeçti. Sıkıntıyla saatine baktı. "Peki," dedi, "peki olur. Nasıl olsa gitsem de bir, gitmesem de. Çalışamaz oldum artık. Ders aklıma girmiyor. Aklım hep başka şeylerde. Kadında kızda, ayıp değil ya. Ne zamandır bu kadar boş kalmamıştım. Bu duruma hiç alışkın değilim. Tam düzeltmek üzereyken, her neyse, olan oldu. Kalıyorum. Güzel bir elbistan kebabı yiyelim bunun üstüne. Ama elbistan kebabı son olsun artık." Divitoğlu gözlerini uzaklara dikti. "Kim bilir," diye söylendi. "Belki de, kim bilir. Dünyada o kadar çok yemek var ki, belki de hiç sıra gelmez bir daha." Sonra kalktı, sofrayı hazırlamaya başladı. Bir çırpıda hazırladı. Pırıl pırıl tertemiz bir sofra. Her evde görülmezdi böylesi. Bekar evlerinde hiç görülmezdi. Ama elbistan kebabının anlatılmaz tadı sofranın güzelliğini de bastırdı. Murat şaşırdı. Öfkesi de yemek gibi eriyiverdi ağzında. "Güzel yemek yapıyorsun," dedi. "Evet, güzel yaparım," diye yanıtladı Divitoğlu. Koltukları kabarmıştı. "Evet, doğru. Sen her şeyi güzel yaparsın. Elbistan kebabı da güzel. Ama güzel yapsan bile, biliyor musun?" Murat birden sustu, sözlerini bitiremedi. Dostunun kapısı vuruluyordu. Biri var gücüyle tekmeliyordu kapıyı. Şaşkın şaşkın bakıştılar. Zil dururken kapıyı ne diye tekmeliyorlardı? Divitoğlu kalkıp kapıyı açtı. Murat tatsız bir ses duydu, yüzünü buruşturdu. "Neredesin be Divitoğlu?" diyordu ses. "İnsan hemen açmaz mı? Evde yoksun diye korktum, ödüm koptu. Duymadın mı? Ellerim dolu görüyorsun, zili çalamadım. Bakma öyle, al şunları elimden. Taşıya taşıya kollarım koptu." Murat kulak kesilmişti, bu sesi iyi tanıyordu, sevmediği bir sesti. Sevmediği bir sesti ya, kimin sesiydi? Selami'yi karşısında buldu, kaşları çatıldı, hiç sevmezdi Selami'yi. "Vay Murat Bey, sen de burada mıydın?" dedi Selami, yapmacık bir coşkunlukla elini sıktı. "Güzel, artık ya hacıyız ya hoca, ikisinden biri. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? Gerçi ben bir ara İstanbul'dan ayrıldım, Avrupa'ya gittim ama çok oldu döneli, görüşebilirdik. Neyse şimdi görüştük ya, buna da şükür," dedi. Murat yüzünü ekşitti. "Duyduk duyduk," dedi tiksinir gibi. "Duyduk, öğrenci birliğiyle bir ay yolculuk etmişsin, 100 liralık dövizle." Alnında bir derin çizgi belirdi Selami'nin. Keyfi kaçtı birden. Bu yolculuk koltuklarını kabartırdı, her fırsatta uzun uzun anlatırdı bir yıldan beri. Küçümsenmesinden de hiç hoşlanmazdı ama işi pişkinliğe vurdu. "Her neyse görüştük ya," dedi. "Kavuştuk ya gene birbirimize. İlyas'ın aşçılığa başlaması her bakımdan iyi oldu. Bu gidişle tüm eski dostları burada sık sık göreceğiz anlaşılan." Murat'ın çatalı elinden düştü, bir bulantı kabardı gırtlağına doğru. Sonra birden gülümsemeye başladı. Cebinden bir 5 liralık çıkarıp Selami'ye uzattı. "Al şu 5 lirayı," dedi, "bir yeni harman al bana, sigaram bitti. Yorgunum, merdivenler de fazla, bir daha inip çıkmayı gözüm kesmiyor. Lisede hep böyle uzaklaştırırdı Selami'yi yanından. Gene uzaklaştırmak istiyordu. Selami'nin duraladığını gördü, sesini tatlılaştırmaya çalıştı. "Eski günleri yeniden yaşayalım diye. Hem de gerçekten yorgunum," diye ekledi. Selami de nazı fazla uzatmadı, gülerek aldı parayı. "Ama her şey tıpkı eski günlerdeki gibi olacak. Paranın üstünü istemek yok, bak sonra karışmam," dedi, paltosunu giyip gitti. Divitoğlu sessiz sessiz yemeğini yiyordu, olanlara aldırdığı bile yoktu. Ne geçmişi düşünüyordu ne geleceği. Elbistan kebabına dalmıştı ama Murat birdenbire çatalını elinden çekti. Bakışları sertleşmişti, gene sinirliydi. "Bu ne demek?" diye sordu. "Nasıl böyle teklifsizce gelip gider bu herif? Eve çağıracak adam mı kalmadı? O getirdikleri neydi, sen mi istemiştin?" "Hayır," dedi Divitoğlu, "ben hiçbir şey istemedim. Selami arada sırada gelir böyle, boş geldiği de Ender'dir, biliyorsun, bizim fakültede." Murat isteksizce güldü. "Fakülte," diye söylendi. "Fakülte, fakülteyle bir ilgin kaldı da sanki. Burada pinekleyip duruyorsun, böyle iğrenç herifleri başına topluyorsun. 5 liraya anasını bile satabilecek bir herife aşçılık ediyorsun. Fakülteyi alma bari ağzına. Şu işe bak, sen aşçı, o da efendi. Yemek pişiresin diye öteberi getiriyor sana, evinin erkeği gibi. Döner dönmez kovacaksın her geleyi." Divitoğlu sarardı. "Öyle şey olur mu?" dedi. "Beyazıt'tan kalkıp gelmiş çocukcağız. Boşta gelmemiş. Hem de eski bir arkadaş, biliyorsun. Nasıl kovarım?" Murat kızdı. "Kovacaksın," diye gürledi. "Kovacaksın. Yoksa ya ben ya o. Anlıyor musun? Ya ben ya o. Bu hergeleyi kovmazsan bir daha yüzüne bakmam. Evine gelmem bir daha. Selam bile vermem. Bilirsin severim seni. Hayvan değilsin, anlarsın. İyiliğini isterim. Bu heriften sana yalnız kötülük gelir. Bu herif kendine benzetir seni. Şimdi çabuk söyle. Neredeyse döner. Söyle hadi. Gelir gelmez kovacak mısın?" "Neden böyle söylüyorsun Murat?" dedi Divitoğlu. "Neden üzüyorsun beni? Ben de seni çok severim. Hiçbir zaman Selami ile bir tutmam. Ama çocuk kalkıp gelmiş bir kez ta Beyazıt'tan. Hoş geldin demiş bulundum. Bundan sonra nasıl kovarım? Sen olsan kovabilir miydin?" Murat hemen umutlandı. "İyi ya, ben kovayım," diye atıldı. "Bana bırak sen her şeyi. Sen hiçbir şeye karışma. Ben kovmasını bilirim. Oldu mu? Ben kovayım mı?" Divitoğlu başını salladı. "Olmaz," diye yanıtladı. "Kabalık olur. Hem de Selami'yi bilmez misin sen? Kolay kolay gitmez ki kovsan da. Bırak kalsın. Hem Selami o kadar da kötü çocuk değildir. Tatsızlık çıkarmak yersiz," dedi. "İyi ya, iyi ya," dedi Murat o zaman. Birden kalktı. "Baş başa kalın öyleyse. Kardeş kardeş yemek yapın, yiyin için. Ben gidiyorum. Bir daha gelecekte değilim. Sen de bana gelme," diye ekledi. Divitoğlu önüne geçip ellerine yapıştı. Murat ellerini hızla geriye çekti. kalmam dedi. Kalmam dedi mi kalmazdı, böyleydi huyu. Yaptığı yanlıştı, şimdi anlıyordu. İleri gitmişti, İlyas'ı severdi, en iyi dostuydu. İleride eksikliğini duyacaktı, üzülecekti. Ama geri dönemezdi. Bunu düşününce büsbütün hırslandı. Sonra dostunun sırtında parti gecesinden kalmış gömleğini gördü. Divitoğlu hala çıkarmamıştı gömleği sırtından. Unutmuştu her şey gibi onu da. Yatağa da hep gömlekle girmiş, leş gibi kirletmişti. Hiçbir şeye aldırdığı yoktu artık. Bir zamanlar çalışkandı, temizdi, şendi. Şimdi bir aşçıdan farksız olmuştu. Murat'ın içi burkuldu. İlyas'ı kurtarmak gerekirdi. Bir şeyler yapmak gerekiyordu. Yoksa tümden giderdi elden. Ama Murat son sözünü söylemişti, geri dönemezdi artık. Dönse de elinden bir şey gelmezdi belki. Yarı yolda yeniden bırakırdı her şeyi. Başka bir söze takılırdı. Gelmişken gömleğimi de alayım, çıkar şunu dedi. Divitoğlu kıpkırmızı kesildi gene. Söyleyecek söz bulamadı, hemen çıkardı gömleği, ezile büzle Murat'a verdi. Murat gene deliye döndü, gene derin bir pişmanlık duydu. Gömleğini katlamayı, bir kağıda sarmayı bile düşünmeden, elinde sallaya sallaya kapıya yürüdü. Sonra çıktı, İlyas'a elini uzatmadan bir kuru, Allah'a ısmarladık bile demeden çekip gitti. Merdivende Selami ile karşılaştı. Tütüncü uzakmış dedi Selami, bu yüzden biraz geciktim, al sigaranı. Ama Murat ne durdu ne duraladı, başını çevirip bakmadı bile. Kalsın, o da senin olsun diye homurdandı. Hızla indi basamakları, elinde kirli gömleğini sallaya sallaya, bir korkunç yangından mal kaçırır gibi, korkunç yangından kaçırılacak başka bir şey kalmamış gibi. Selami arkasından baktı, şaşkın şaşkın başını salladı. Bu herif de hep böyle diye söylendi, ne sanıyorsa kendini. Bir yeni harman çıkardı paketten, yaktı, dumanını havaya üfledi. İlyas'ın kapısındaydı, zile bastı. Murat'a ne oldu dedi İlyas'a, o ne gidişti o öyle. Divitoğlu gözlerini yere dikti, acele bir işi vardı diye yanıtladı. Ya o elindeki? Divitoğlu dostunun garip davranışını gizlemek istedi. Elinde hiçbir şey yoktu dedi, ben bir şey görmedim, kapıya kadar götürdüm, hiçbir şey yoktu elinde. Selami bıyık altından gülümsedi. Gömleğini ne diye çıkardın diye sordu. Hava soğuk, üşüyeceksin. Bir şey giysene üstüne. Divitoğlu başka bir kirli gömlek geçirdi sırtına. Üstüne de bir kazak giydi. Oturdu, bir ekmek parçası aldı ağzına. Ağır ağır çiğnedi. Hiçbir şeyin tadı yok dedi içinden. Sonra o sarışın kızdan adını duyduğu yemeği düşündü. Bir türlü unutamıyordu o yemeğin adını. Her şeyi tatsız bulmasının nedeni de buydu belki. Selami'ye sormayı düşündü ama nasıl olsa bilemeyecekti, vazgeçti. Selami gaz sobasında ellerini ısıtıyordu. Sonra getirdiklerini çıkardı, bir bir gösterdi. ''Yarım kilo et aldım. Çok iyi, çok temiz bir et. Mısır çarşısından aldım, ağzına göre.'' dedi. ''Havuç, bu da patates. Pirinç de aldım. Bu da şarap. Kafaları çekeriz bu akşam. Ama bilmem yetişir mi akşama. Zamanımız var değil mi?'' Divitoğlu sesini çıkarmadan dinliyordu. Yetişir dedi. Sonra kolları sıvadı, yemekleri hazırlamaya girişti. Tam zamanında bitirdi. Gene kusursuz bir sofra kurdu. Kendisi kirliydi, yemek kokuyordu. Mutfak bulaşık kokuyordu ama apak örtünün üstünde bardaklar tabaklar pırıl pırıldı. Yediler, içtiler, konuştular. Selami durmadan güldü. Adana işi nükteler savurdu. Her lokmada, her yudumda biraz daha serpildi keyfi. Nasıl serpilmezdi? İlyas artık eski İlyas olmaktan çıkmıştı. Ama yemekleri eşsizdi. Selami'yi ilgilendiren, buraya çeken tek şey de bu eşsiz yemeklerdi. Bu nedenle hep yaranmak istiyordu İlyas'a. Ne söylese kafa sallıyor, evet öyle, çok haklısın diyordu. Bayağı yaltaklanıyordu İlyas'a. Onu güldürmek için elinden geleni yapıyordu. Ama İlyas çok durgundu o akşam, bir türlü gülemiyordu. Bulanık bir sıkıntı çöreklenmişti yüreğine. Ne yaparsa yapsın atamıyordu. Nedenini de bilmiyordu. Belki Murat yüzündendi, belki de şu Kagufa yüzünden. Evet, belki Kagufa'ydı her şeyin nedeni. Bu yemeğin varlığını öğrendiği günden beri huzursuzdu, merak içindeydi. Yemekler ilk tatlarındaydı, daha da tatlıydı belki ama ilk tatlarını vermez olmuşlardı artık. Kolay ve sıradan görünüyorlardı İlyas'a. Oysa İlyas'ın içinde hiç durmadan ilerlemek, durmadan kendini aşmak isteyen bir sanatçı kaygısı vardı. Daha yeni, daha başka, daha ender yemekler yapmak isterdi, yaratmak isterdi. Sıkılıyordu bu yüzden, ölümüne sıkılıyordu. Selami de sezdi sıkıldığını. ''İlyas'cığım çok yalnızsın sen.'' dedi. Dost dost omzunu okşadı. ''Dışarıya çıkmamakta, fakülteye uğramamakta haklısın belki. Buna bir diyeceğim yok. Ama yalnızlık da hoş bir şey değil. İçin için yer adamı.'' Dikkatli ol, çok yalnızsın diye ekledi. Divitoğlu ürperdi, sıkıntısı daha da şiddetlendi. Murat'ın sözleri geldi aklına. Elinde kirli gömleği sallaya sallaya gidişi geldi. Evet, çok yalnızım diye söylendi. Selami İlyas'a dikti gözlerini, dudaklarını ısırdı, içini çekti. Üzgün görünüyordu ama üzüntüsü gerçek miydi yoksa gizli gizli alay mı ediyordu belli değildi. ''Evine bir kedi alsana'' dedi birden. ''Kedi mi, ne kedisi?'' diye kekeledi Divitoğlu. ''Evet, kedi'' diye yanıtladı Selami. ''Nasıl olsa evde her gün yemek pişiyor, bakması kolay, al bir kedi, iyi olur. Kedi de sigaraya benzer, kötü dosttan iyidir. Uslu bir kedi bulmaya bak, beni dinlersen.'' Divitoğlu derin derin göğüs geçirdi. Gözlerine her şey kara, her şey kirli göründü. Gözlerini yumdu. ''Evet, çok yalnızım.'' diye söylendi. ''Çok yalnızım.'' Bu söz şimdi yara gibi zonkluyordu beyninde. Eski büyük tasarılar, eski gururlar, umutlar yalnızlıkta inim inim inliyordu. Kendi kendini yiyordu şimdi Divitoğlu. Ne zamandır böylesine sıkılmamıştı. Kendini toplamaya çalıştı, daha doğrusu düşündü. İçinde bir yerler sızladı. Belki hiç başaramayacaktı kendini toplamayı. Belki buna tek başına gücü yetmezdi. Yalnızlıkla yapayalnız savaşılamazdı. Yardımsız başaramayacaktı. Çok geçti artık. Of dedi derinden derine. Şu şarap başını fena döndürüyordu. Bunalacak gibiydi gene. Kalktı, pencereyi açtı. Bıçak gibi bir soğuk yürüdü içeriye. Divitoğlu derin derin soluk aldı. Pencereyi kapadı. ''Bir kedi'' diye söylendi. Sonra Selami'ye döndü. ''Kediyi nereden bulmalı?'' dedi. Selami sanki bunu bekliyordu. ''Ben böyle bir kedi biliyorum'' diye atıldı. ''Bizim Necdet'in eşsiz bir kedisi var. İstersen getiririm sana.'' Divitoğlu başka şeyler düşünüyordu. Düşündükleri de tatsız şeylerdi. Ya yalnızlık, ya kagufa. Sıkıntıdan patlıyordu. Kedi değildi derdi ama biraz soluk almak, biraz unutmak için konuşmak istiyordu. ''Hangi Necdet'ti?'' diye sordu. ''Bizim sınıfta bir Necdet vardı ya hani'' dedi Selami. ''Sessiz bir çocuktu. Kar da yağsa, yağmur da yağsa ceketle gezerdi sokakta bilirsin. Çok görmüşsündür yanımda. Çok iyi bir çocuk, biraz da aptal. Şiir miyir yazar.'' Divitoğlu başını salladı. ''Anımsamıyorum'' diye mırıldandı. ''Anımsamasan da olur'' dedi Selami. ''Sana Necdet değil, kedisi gerek.'' Kedinin adı Aliye diye ekledi, bir kahkaha kopardı. Necdet'in sevgilisinin adı. Tuhaf çocuktur Necdet. Çamur gibi bir kıza tutuldu, büsbütün tuhaflaştı. Anasının gözü bir şeydi tutulduğu kız. Hep tersledi zavallıyı. Kör demedi, kel demedi. Herkesle düşüp kalktı da onun yüzüne bakmadı. Yaşamını zehir etti. Peki ona neden yüz vermedi diye sordu Divitoğlu. Neden bakmadı yüzüne? Necdet çok mu çirkindi? Selami güldü. Hayır, gençti de ondan diye yanıtladı. Kız yaşlı mıydı? Çok gençti ama akıllıydı. Saçı dökülmüşleri, pörsümüşleri, göbeklileri seçiyordu. Sorunu başkaydı yani. Ha şimdi anladım dedi Divitoğlu, içini çekti. Selami, bizim Necdet kızdan yüz bulamayınca gece gündüz şiir yazdı. Bir yerlere çıkmaz oldu senin gibi. Sonra ozanlık bu ya bir kedi aldı. Bir söylentiye göre de kızın evinden çaldırttı. Adını Aliye koydu, sevgilisinin adını. Ama kedi kedi değil, insan sanki. Sanki dilsiz bir evlatlık. Seslendin mi neredeyse koşup gelir. Verirsen yer, vermezsen yemez. Bekler, acıkınca miyavlamayı da bilmez. Ne pisliği vardır ne gürültüsü. Ama Necdet şimdi gitmek zorunda. Babası çok kızıyormuş haline, artık para yollamayacak. Necdet de ne yapsın bu durumda? Önce memlekete gidecek, sonra askere. Hiçbir şeye aldırdığı yok ama kedi için üzülüyor. Ne yapacağını bilmiyor. Geçen gün sen geldin aklıma. Söyledim. Necdet çok sevindi. Ne dersin, getireyim mi? Divitoğlu dalgın dalgın gülümsedi. Peki getir dedi. Hemen yarın getiririm dedi Selami. Ertesi gün alıp geldi. 6. ayrımın sonu, sayfa 90.